Ayrım 10.
Çünkü kötülük hem kendi gibisini hem de iyiliği tanıyamaz. İyilikse eğitimle zenginleşerek bilgi yoluyla hem kendi gibi olanı hem de kötüyü tanır. Bilgili olmaksa kötü adamın değil iyi adamın harcıdır. Bence de öyle. İşte devletimizde böyle hekimler, böyle yargıçlar bulunacak. Bunlar yurttaşlar arasında bedenleri ve içleri doğuştan iyi olanlara bakacak, iyi olmayanlara gelince bedenleri bozuk olanları hekimler bırakacak ölsün. İçleri yaratılıştan kötü olanlara gelince onları da yargıçlar öldürecek, değil mi? Evet, galiba bu kötü olanlar için de devlet için de en iyi yol. Gençlere gelince demin söylediğimiz gibi insanın düşüncesine düzen veren ölçülü, demin anlattığımız gibi bir müzik eğitimiyle yetişmişlerse onlar yargıçları aramazlar bile. Evet, ne diye başvursunlar yargıca? Müzik eğitimi kendine uygun bir beden eğitimi ararken acaba geçici hastalıklar dışında hekimliği lüzumsuz kılacak bir eğitim yolu bulamaz mı dersin? Bulur bence. Gençlerimiz idmanlarında, çetin talimlerinde beden gücünden çok içlerindeki coşkunluk gücünü dayanacaklar, onu geliştirmeye çalışacaklar. Yiyeceklerini, çalışmalarını düzenlerken bildiğimiz atletler gibi yalnız beden güçlerini gözetmeyecekler. Çok doğru. Peki öyleyse Glaukon, müzikle jimnastiğe dayanan bir eğitim yolu kuranlar, birçoklarının sandığı gibi biriyle sade bedenimizi, ötekiyle yalnız içimizi eğitmek amacını gütmezler değil mi? Hayır, herhalde ikisinin de amacı daha çok kafamızı yetiştirmektir. Peki ama nasıl? Ömürlerini jimnastikle geçirip müzikle ilgileri olmamış ya da tersini müzikle ilgilenip bedenlerine bakmamış kimselerin ne hallere düştüklerini bilmez misin? Anlamadım. Hangi hallere demek istiyorsun? Birileri kabalığa ve sertliğe, öbürleri yumuşaklığa ve gevşekliğe düşüyor demek istiyorum. Doğru. Yalnız bedenlerinin gelişmesiyle uğraşanlar gereğinden çok sert, yalnız müzikle uğraşanlarsa kendilerine yakışmayacak kadar gevşek oluyorlar. Oysa ki sertlik insanın içindeki coşkunluktan gelse bile eğitim yoluyla yiğitliğe çevrilebilir ama bu sertlik aşırı bir hale gelirse çekilmez bir kabalık olur. Bence de öyle. Yumuşaklıksa filozofça bir tabiata vergi değil midir? Ama o da aşırı bir hal alırsa gereğinden çok gevşeklik doğurur. Bu huy güzelce geliştirilirse ölçülü bir yumuşaklığa götürür. Öyledir. Bekçilerimizde bu huyların ikisi de olsun istiyoruz. Evet, olmalı. Bunların birbirleriyle uzlaşması gerekmez mi? Gerekir elbet. Bu uzlaşmaya varan hem akıllı hem de yiğit olur. Doğru. Bu uzlaşmaya varamayansa korkak ve kaba olur. Tabii. Dört bir yanımızda zurna sesi gelirse, kulaklarımızdan içimize oluk oluk, yumuşak, tatlı, hüzünlü makamlar akıtılırsa, bütün ömrümüz türkü mırıldanmakla geçer. En büyük keyfi türkü söylemekte bulursak, içimizdeki sert coşkunluk, demirin ateşte yumuşadığı gibi yumuşar. İşe yaramaz, kaba bir şeyken yararlı bir hale gelir. Ama böyle sürüp giderse, bundan bıkacak yerde kendimizden geçersek, içimizdeki bu güç büsbütün yumuşar, erir. Sonunda yiğitliğimiz de yok olur. İçi bu derece gevşemiş bir insandan da sünepe bir savaşçı çıkar. Doğru. Hele insan doğuştan coşkun değilse bu gevşeme daha da çabuk olur. Ama doğuştan güçlüyse duygularındaki coşkunluk gitgide azalır, olur olmaz yerde kırılır, gevşer, patlar, söner, içindeki ateş acılığa, geçimsizliğe çevrilir. Böyle olur tabii. Peki tersine, yalnız jimnastikle, iyi yemek içmekle uğraşır da ne müziğin ne de felsefenin semtine uğramazsa ne olur? Başlangıçta beden gücü güvenini artırıp yürekli bir insan olur. Herhalde. Peki ama bu insan jimnastikten başka bir şey yapmaz, hiçbir zaman bilim ve felsefeyle karşılaşmazsa ne olur? İçinde öğrenme isteği olsa bile öğrenmenin tadına varamadığı, hiçbir araştırmaya merak sarmadığı, ne sanatla ne müzikle uğraşmadığı için bu isteği zayıflar, körlenir, sonunda yok olur. Öyledir. Böyle bir insan düşünceye ve söze düşman, müziğe yabancıdır. Sözle anlaşamaz. Bir hayvan gibi her şeyi zorla, kabalıkla elde etmek ister. Ömrünü bilgisizlik ve budalalık içinde ölçüden düzenden yoksun olarak geçirir. Haklısın. Demek ki Tanrı insanlara müzikle jimnastiği ne sadece kafasını ne de sadece bedenini eğitmek için değil, onlarda coşkun bir yürekle bilim sevgisi olsun diye vermiş olacak. İstemiş ki insanın içindeki bu iki güç iki tel gibi bir gerilip bir gevşetilerek düzenlenebilsin. Öyle görünüyor. Müzikle jimnastiği en güzel şekilde uzlaştıran ve onları insana en ölçülü şekilde veren insan, işte asıl düzen ustası odur. Yoksa sazının tellerini iyi düzenleyen değil. Öyledir. Öyleyse Glaukon, kuracağımız devlette gözetici olarak her zaman için böyle bir insanı bulundurmak gerekmez mi? Böyle bir insanı hem de en iyisini ararız elbette. İşte eğitim ve öğretim ilkelerimiz bunlar olacak. Artık ayrıntılara girip danslar, avlar, yarışlar, türlü oyunlar üzerinde durmaya lüzum var mı? Bunlar da aynı ilkelere uyacak. Evet, bundan ötesi kolay. Peki şimdi ne kalıyor incelenecek? Devletimizde yönetenler ve yönetilenler kimler olacak? Bu değil mi? Evet. Yönetenlerin yaşlılar, yönetilenlerin de gençler olması gerekir diyemez miyiz? Diyebiliriz tabii. Yaşlılar arasında da en iyilerini seçeceğiz elbette. Öyle. Çiftçiler arasında en iyisi kimdir? Toprağı işlemesini en iyi bilen değil mi? Evet. Peki yönetenlerimiz, koruyucularımızın en iyileri olacağına göre bunların devleti kurmasını en iyi bilenler arasından seçilmesi gerekmez mi? Gerekir. Bu iş için akıllı, değerli, üstelik de toplumla ilgili insanlar bulmalıyız. Doğru. İnsan en çok sevdiği şeylerle ilgilenir değil mi? İster istemez. Peki ama insan en çok kimi sever, kiminle arasında çıkar birliği varsa, kimin rahatını kendi rahatı, kimin yoksulluğunu kendi yoksulluğu sayıyorsa en çok sevdiği odur. Doğru. Seçeceğimiz insanlar ömürleri boyunca yalnız toplumun yararına işler görmüş, zararına olan şeylerden de kaçınmış insanlar olmalı. Öyle olmaları gerekir. Onları her yaşta gözetleyip, bu ilkeye uygun koruyucular olup olmadıklarına bakmalı, bu adamlar hiçbir büyü, hiçbir zorla şu inanıştan ayrılmış olmamalı. Yapılması gereken şey, devlet için en yararlı olan şeydir. İnanıştan ayrılmış olmakla ne demek istiyorsun? Söyleyeyim. Bir insan inandığı şeyden ya isteyerek ya da istemeyerek uzaklaşabilir. İnsan inandığının yanlış olduğunu görürse ondan isteğiyle vazgeçer, yoksa istemeyerek. İsteyerek vazgeçmeyi anlıyorum ama istemeyerek vazgeçmeyi anlamadım. Canım, şunu da anlamaz mısın? İnsanlar iyi şeylerden istemeyerek, kötü şeylerden de isteyerek ayrılırlar. Doğru dediğimiz şeyde yanılmak kötü, doğru yolda inandığımız şeyin gerçeğe uygun olması iyi değil midir? Evet, anladım. Söylediğin doğru. İnsan doğru bir inanıştan ancak istemeyerek ayrılabilir. Ya aldatmalı, ya büyülemeli, ya da zorlamalı ki ayrılsın insan. Şimdi gene karıştırdım. Korkarım, tragedya şairleri gibi konuşuyorum. Aldanmak dediğim, düşüncesini değiştirmek ya da unutmaktır. Biri zamanla olur, ötekisi de bir başka düşünceye kanmakla olur. Anladın mı şimdi? Evet. Zorlamak dediğim, düşüncesini değiştirecek bir acıya, bir derde uğramaktır. Bunu da anladım. Büyülenmek ise bir zevke sürüklenmek ya da bir korkuya kapılmaktır. Gerçekten de insan aldandığı zaman büyülenmiş gibi olur. Demek ki demin söylediğim ilkeyi içlerinde taşıyan ve bu ilkeyi en iyi koruyanlar bizim bekçilerimiz olacak. Her fırsatta hem kendileri hem de toplum için en iyi olanı bulup yapmayı ödev bilecekler. Bunun için de onları çocuklarından bu yana gözetleyeceğiz. Onları bu ilkeyi unutmalarına ya da değiştirmelerine yol açabilecek durumlara sokacağız. Hangilerinin ödevlerini unutmadıklarını, kolay kolay aldanmadıklarını görürsek onları seçeceğiz. Öyle değil mi? Evet. Onları zor işlerde, acılarda, savaşlarda deneyeceğiz. Öyle ya. Büyülere kapılıp kapılmadıklarını da denemeliyiz. Nasıl genç tayları gürültü patırtı içinden geçirip ürkek olup olmadıklarına bakarlarsa, biz de onları korkunç durumlarla karşılaştırmalı ya da tersine insanı sürükleyen zevkler içine salıvermeli, altını ateşle sınar gibi sınamalıyız. Bakalım bütün bu durumlarda büyülenecek mi? Yoksa dayanıp tam bir bekçi olduğunu gösterecek, aldığı eğitime uyup ölçülü ve düzenli kalmasını, kısaca hem kendisi hem de devlet için en yararlı olmasını bilecek mi? İşte böylece çocukluğunda, delikanlılığında, olgun çağında bu denemelerden başarıyla çıkanı devletin önderliğine getireceğiz. Onları ömürleri boyunca şanlı kılacağız. Öldükleri zaman da onlara anıtlar dikeceğiz. En büyük armağanları sunacağız onlara. Bu denemeleri başaramayanları da atacağız. İşte Glaukon, önderlerin ve koruyucuların seçimleri kısaca böyle olacak. Bence de öyle. Devleti dışarıdan düşmanlara karşı, içeriden dostlara karşı koruyan, yani dostlarımızın kötülük isteklerini, düşmanların da kötülük imkanlarını önleyen kimselere asıl koruyucularımız diyeceğiz. Demin bekçi dediğimiz gençlerse bu önderlerin koyduğu kuralları yerine getirecekler. Bunlara da yardımcı demek doğru olmaz mı? Doğrudur bence. Demin gerekli bazı yalanlardan söz etmiştik. Böyle güzel bir yalan bulup hem önderleri hem de yurttaşları buna inandırabilir miyiz dersin? Nasıl bir yalan? Yeni bulunmuş bir şey değil. Bir Finike masalı. Şairlerin dediklerine göre birçok yerlerde olmuş bir şey. Ama bizde olmamış. Belki de hiç olmayacağı için inandırılması güç. İnsan çok usta olmalı. Ne olduğunu söylemekten çekiniyorsun sanki, söylesene. Söylersem çekinmekte haklı olduğumu anlarsın. Haydi çekinme, söyle. Peki, söyleyeyim. Nasıl bir cüretle ve ne kelimelerle konuşacağımı bilmem. Ama önce önderleri ve yardımcıları, sonra da bütün şehri şuna inandırmaya çalışacağım. Kısaca diyeceğim ki, biz sizi bazı ilkelere göre yetiştirdik ya, bunlar bir çeşit rüyaydı. Gerçekte siz, silahlarınız, bütün eşyalarınızla birlikte yerin altında yetiştiniz, yoğruldunuz. Toprak bir ana gibi iyice büyüttükten sonra yeryüzüne çıkarttı sizi. Üstünde yaşadığımız bu toprak sizleri büyüten, emziren ananızdır. Ona saldıran olursa korumak boynunuzun borcudur. Yurttaşlarınız da aynı toprağın çocukları ve sizin kardeşlerinizdir. Doğrusu boşuna çekinmemişsin bu yalana başvururken. Evet. Evet ama sonunu dinle. Bu toplumun birer parçası olan sizler, diyeceğim, birbirinizin kardeşisiniz. Ama sizi yaratan Tanrı, aranızdan önder olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır. Onlar bunun için baş tacı olurlar. Yardımcı olarak yarattıklarının mayasına gümüş, çiftçiler ve öbür işçilerin mayasına da demir ve tunç katmıştır. Aramızda bir hamur birliği olduğuna göre sizden doğan çocuklar da herhalde size benzeyeceklerdir. Ama arada bir altından gümüş, gümüşten de altın doğduğu olabilir. Bunun için Tanrı her şeyden önce önderlere, doğan çocuklara iyi bekçilik etmelerini, içlerine bu madenlerden hangilerinin katılmış olduğunu dikkatle araştırmalarını buyurmuştur. Kendi çocukları tunçla ya da demirle katışık doğmuşlarsa hiç acımayıp hamurlarına uygun işlere koyacak onları. Çiftçi ya da işçi yapacak. Çiftçi ve işçi çocukları arasından mayaları altın ve gümüşle katışık doğanlar olursa onları gözetecek, kimini önderliğe kimini bekçiliğe yükseltecek. Çünkü mayasında demir ya da tunç katışık olanların önderlik edeceği gün şehrin yok olacağını Tanrı buyurmuştur. Şimdi sen yurttaşları bu masala inandırmanın bir yolunu bulabilir misin, onu söyle. Kendilerini nasıl inandırırız bilmem ama oğullarını, torunlarını inandırmanın bir yolu bulunabilir. Ne demek istediğini anlıyorum ama bu kadarı bile onların devlete de birbirlerine de daha yakından bağlanmalarını sağlar. Biz masalımızı söyleyip yayılmasını kendi kaderine bırakalım. Toprağın çocuklarını silahlandırıp önderlerinin buyruğunda yürütelim. Şehre gelip oturacakları yeri seçsinler. Burası öyle bir yer olsun ki oradan kanunlara karşı gelen yurttaşlarını dizginleyebilsinler. Dışarıdan bir kurt gibi sürüye saldıracak düşmanları da püskürtebilsinler. Bu yeri seçip tanrılara kurbanlarını da kestikten sonra yerleşsinler. Tamam mı? Tamam. Barındıkları yerin onları kışın soğuğundan, yazın sıcağından koruması da gerekir. Tabii evleri olsun demek istiyorsun. Ama bu evler asker evleri olacak, tüccar evleri değil. Aralarında ne fark var peki? Dinle bak ne fark var. Bir çoban için en kötü, en tehlikeli şey nedir? Sürüleri korumakta kendine yardımcı olan köpeklerin kötü yetişmiş olması, açlık ya da kötü huyları yüzünden sürüye saldırmaları, köpekten kurt olmaları değil mi? Evet, bundan büyük tehlike olamaz. Yardımcılarımızın yurttaşlara böyle davranmalarını onlardan daha güçlü olunca iyi niyetli koruyucular olacak yerde amansız birer zorba kesilmelerini ne pahasına olursa olsun önlemeliyiz. Elbette. Peki bunu önlemenin en iyi yolu onlara gerçekten iyi bir eğitim vermek değil midir? Bu eğitimi vermiştik ya. Ama sevgili Glaukon, bu işte o kadar acele etmeye gelmez. Gördükleri eğitim ne olursa olsun bu eğitimin ayrıca onların hem kendi benzerlerini hem de korudukları insanlara iyi davranmalarını da sağlaması gerekir. Doğru. Aklı başında bir adam eğitime şunu da katar. Bekçileri öyle yerlerde o şekilde yaşatır ki en iyi koruyucu olarak kalırlar. Azıtıp yurttaşlarına saldırmazlar. Evet, bu çok önemli bir şey. Şöyle yaşamalarına ne dersin? İlkin kesin bir zorunluluk olmadıkça hiçbir mal mülk edinmesin. Sonra oturdukları yer, yiyeceklerini sakladıkları ambar, her isteyenin girebileceği yerler olmalı. Yiyecekleri de ölçülü ve yiğit savaşçılara yaraşan cinsten olsun. Bekçiliklerine karşılık yurttaşların kendilerine verecekleri bir yıllık yiyeceklerinden ne çok ne de az olsun. Yemeklerini birlikte yesinler. Savaştaki askerler gibi hep bir arada yaşasınlar. Gümüş ve altına gelince diyeceğiz ki onlara içlerinde Tanrı'nın koyduğu altını gümüşü saklayanların insanların vereceği altında ve gümüşte gözü olmaz. Kendi altın yaratılışlarını dünyanın altınıyla kirletmek günahtır. Çünkü dünya altını yüzünden türlü kötülükler işlenmiştir. Oysa ki içlerindeki altın tertemizdir. Şehirde yaşayanlar arasında yalnız onlar için altına, gümüşe dokunmak, onu kullanmak, ona eşyasında evinde yer vermek, onunla süslenmek, altın ya da gümüş kupalardan içmek yasaktır. Böylece hem kendilerini hem de devleti korumuş olacaklardır. Ama toprakları, evleri, paraları oldu mu koruyucu olacak yerde kendileri de mal sahibi ve çiftçi, yurttaşlarının yardımcısıyken düşmanı, zorba efendisi olurlar. Ömürleri kötülemek ve kötülenmekle, tuzak kurmak ve tuzağa düşmekle geçer. Dışarıdaki düşmanlardan çok içerideki düşmanlardan korkarlar. Kendilerini de devleti de ölüme sürüklerler. İşte bunun için koruyucularımızın oturacakları yerleri ve yaşama yollarını önceden iyice belirtmek, bunu da kanunlaştırmak gerekmez mi? Elbette gerekir. Üçüncü kitabın sonu. Dördüncü kitap. Adimantos söze karıştı. Dedi ki, peki ama Sokrates, biri çıkar da senin bu koruyucuları pek de mutlu yaşatmadığını söylerse ne dersin? Üstelik mutluluklarına kendileri kıymış olacak. Devlet ellerinde olduğu halde ondan hiçbir nimet elde etmeyecekler. Başka devletlerin başındakiler gibi toprakları, güzel büyük evleri olmayacak. Bu evleri gereğince döşeyemeyecekler. Tanrılara kendi adlarına kurban kesemeyecekler. Kimseyi konuk edemeyecekler. Demin dediğin gibi altını, gümüşü, mutlu sayılan kişilerin kullandıklarını kullanamayacaklar. Koruyucular, şehirde oturan ama onu korumaktan başka hiçbir iş görmeyen ücretli erlere dönecek. Evet dedim. Üstelik aldıkları ücrette sadece geçimlerini sağlayacak. Boğaz tokluğuna çalışacaklar. O kadar ki canları gezmek istese, kadınlara para yedirmek isteseler, mutlu insanlar gibi dilediğini satın almaya kalksalar olmaz diyeceğiz. Bunları da kat sözlerine. Peki bunları da katalım. Şimdi nasıl kendimizi savunacağız buna karşı diyorsun değil mi? Evet. Bana kalırsa gene aynı yoldan yürüyerek savunacağız. Diyeceğiz ki, koruyucular bu durumda pekala mutlu olabilirler. Biz devletimizi bütün topluma birden mutluluk sağlasın diye kuruyoruz. Yoksa bir sınıf ötekilerden daha mutlu olsun diye değil. Çünkü kurduğumuz devlette doğruluğu, en kötü yönetilen devlette de eğriliği kolayca görürüz. Bunları gördükten sonra da baştan beri üstünde durduğumuz doğrulukla eğrilik konusunda bir sonuca varırız demiştik. Şimdi ise biz bütün yurttaşlara mutluluk sağlayan bir devlet düşünüyoruz. Yoksa yurttan bazı kişileri seçip onları mutlu kılacak değiliz. Yurt baştan başa mutlu olacak. Bundan sonra da bunun tersini düşüneceğiz. Bir heykeli boyarken biri çıkar da vücudun en güzel yerlerine en güzel renkleri koymadığımızı, örneğin yüzün en güzel yeri olan gözleri ne diye Erguvan'a değil de karaya boyadığımızı sorarsa ona şöyle diyebiliriz. Ne tuhaf adamsın. Sence güzel boyamak için gözü göz olmaktan çıkarmak mı gerek? Sen heykelin her yerine en yakışan rengi koymaya, heykelin bütünüyle güzel olmasına bak. Koruyucular içinde onları koruyucu olmaktan çıkartacak bir mutluluk istemez. Çiftçilere de bayramlıklar giydirip altınlar takıp toprağı ister işleyin ister işlemeyin, çömleklerimize ocak başında yan gelip kadeh tokuşturun, arada bir tezgaha geçip dilediğiniz kadar çömlek yapın mı diyeceksin? Bütün yurdun mutlu olması için yurttaşların böyle mi davranmaları gerek? Aman böyle bir şeyi aklımıza bile getirme. Çünkü sana kalırsa ne çiftçi çiftçi olur, ne çömlekçi çömlekçi, ne de devlet kurabilecek değerde bir insan bulunur. Koruyuculardan başkasının bu yola sapması haydi neyse, çünkü bir eskici kötü olursa, eskici olmadan eskici geçinirse bu yurt için bir bela olmaz. Ama kanunların ve toplumun koruyucuları olanlar koruyucu olmadan koruyucu geçinirlerse devlet çöktü demektir. Bütün toplumun kaderi onların keyfine kalır. Biz toplum için gerçek koruyucular, ona hiçbir kötülük etmeyecek koruyucular istiyoruz. Bizi sorguya çekense koruyucuyu topluma her kötülüğü edebilecek, devletin başında değil de panayırdaymış gibi bol bol yiyip içerek keyif çatan biri olarak düşünüyor anlaşılan. Böyle düşünüyorsa o devletten değil başka bir şeyden söz ediyor olmalı. Asıl üstünde durulacak şey bu. Toplum için koruyucular ararken gözettiğimiz nedir? Bu koruyuculara en büyük mutluluğu sağlamak mı? Yoksa bütün şehri göz önünde tutup herkesin mutluluğunu sağlamak mı? Evet, koruyucularla yardımcıları kurduğumuz düzene bakıyorlar mı? Hem kendilerini hem başkalarını görevlerinde usta olmaya zorluyorlar mı? Böylece de bütün şehir gelişip en iyi yönetime kavuşunca her sınıf tabiatın verdiği mutluluk payını alabiliyor mu? İşte buna bakmalı asıl. Doğru bu sözlerin, dedi. Peki, dedim. Bakalım buna yakın başka bir mesele üzerinde söyleyeceklerimi nasıl bulacaksın? Hangi mesele? İki şey var ki iş gören insanı işe yaramaz hale getirir. Bunlar üzerinde duralım. Nedir bu iki şey? Zenginlik ve yoksulluk. Ne demek istiyorsun, dedi. Şunu demek istiyorum, dedim. Çömlekçi zengin olunca sanatıyla uğraşmak ister mi dersin? İstemez elbet. Gittikçe daha tembel, daha ilgisiz olmaz mı? Olur. Yani gün geçtikçe sanatında kötüleşmiş olur değil mi? Hem de nasıl? Tersine çömlekçi yoksulluk yüzünden işi için gerekli araçları bulamazsa hem yapacağı iş kötü olur hem de çıraklarını kötü birer çömlekçi olarak yetiştirir. İster istemez. Demek zenginlik de yoksulluk da bir yandan sanatı öbür yandan da sanatçıları kötüleştirir. Doğru. Öyleyse koruyucularımızın şehre düşman gibi sinsi sinsi sokulmasını her ne pahasına olursa olsun önleyecekleri bir şey daha bulmuş oluyoruz. Neymiş bu? Zenginlik ve yoksulluk, dedim. Çünkü biri insanı keyfe, tembelliğe, değişme isteğine götürür, öteki değişmek isteğiyle kalmaz, üstelik insanı küçültür, işini aksatır. Çok doğru, dedi. Ama Sokrates, şunu da düşün. Para olmazsa devletimiz nasıl savaşır? Hele büyük ve varlıklı bir devletle karşılaşırsa ne yapar? Böyle bir devletle başa çıkması zordur elbet, ama karşısına iki devlet birden çıkarsa iş kolaylaşır. Nasıl? Savaşta iş yumruk gücüne dayanırsa, bu iş için yetişmiş birer atlet olan bekçilerimiz karşılarında zenginleri bulacaklar değil mi? Evet. Peki Adimantos, iyi yetişmiş bir dövüşçü sence kötü yetişmiş, üstelik de zengin ve yağ bağlamış iki dövüşçüyle başa çıkamaz mı? İkisi bir arada oldu mu zor başa çıkar. Neden? Kaçar gibi yapar, sonra birden geri döner, kendini kovalayanlardan en yakın olanını haklar. Aynı şeyi güneşin altında boğucu sıcakta birkaç kere de yapabilir. Böylece tek başına bir dövüşçü bir sürü adamın hakkından gelemez mi dersin? Gelir elbet. Peki zenginler savaş sanatını yumruk dövüşünden daha iyi bilmezler ya? Bilmezler. Öyleyse bizim atletler kendilerinden sayıca 2-3 misli olan düşmanla kolayca savaşabilecekler. Haklısın gibi geliyor bana. Bir başka devlete elçiler yollayıp şunu söyletsek. Bizler ne altın ne gümüş kullanırız. Bunlar yasaktır bize. Size değil. Anlaşın bizimle, düşmandan alınacak her şey sizin olsun. Sağlam, tığ gibi köpeklere karşı kim savaşmak ister?